Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. Ayrım. Bölüm 9. Jamie'nin sakin ve umursamaz davranmak için kendini çok zorlaması gerekiyordu. Hayatında en çok istediği şey, birden kucağına düşmüştü ve onu tekrar mahvedecek bir şey yapmaktan çok korkuyordu. Jamie'ye göre dünyayı döndüren şey elektronikti. Onlarla çalışmaktan daha fazla istediği tek bir şey varsa, bu da onlarla bir polis olarak çalışmaktı. Rourke sayesinde bu şansı yakalamıştı, bir bakıma en azından. Hem de harika polisleri bile şaşırtan bir cinayet davasında. Bundan iyisi olamazdı. Yani kendinin de bir rozeti ve rütbesi olsa daha iyi olurdu elbette ama uzman sivil danışmanın teknik asistanı olmak da harika bir şeydi. Bu işin hakkını verecekti. Finn ile çalışmaya zaten bayılıyordu, o kesin. Finn amca tam bir e-polisti. Daha EDB kurulmadan önce olanlarla ilgili inanılmaz hikayelere sahipti. Ve McNabb de muhteşemdi. Çok konuşuyordu ama işinin nasıl yapacağını iyi biliyordu. Jamie şimdi onun artık tam bir kahraman olduğunu düşünüyordu. Çünkü görev sırasında yaralanmıştı. Ancak yine de burada yarı felçli halde işine devam ediyordu. Polisler böyle yapardı. Dallas da öyleydi. Hiçbir şey onu durduramazdı. Ne olursa olsun dimdik işini yapmaya devam ederdi. Büyük babası ve Alice için de aynısını yapmıştı. Ablasını düşünmek hala çok canını yakıyordu. Annesinin o konuyu hiçbir zaman tam olarak atlatamayacağını biliyordu. Belki de atlatılmaması gerekiyordu. Bazen geri dönüp geçen sonbahardaki olanları düşündüğünde rüya gibi geliyordu. Özellikle de son kısmı. Lanet olası Alba'nın onu ilaçla uyuttuktan sonra Dallas'ı alması. O korkunç odadaki dumanlar ve alevler. Duman, alev, kan ve lanet Selina'nın yerde yatan cesedi. Rourke ve Alba'nın vahşi kurtlar gibi dövüşmesi. Dallas'ın bıçağı alıp iplerini kesmesi için ona bağırması. Alban onu çıplak bir halde sunak gibi bir yere bağlamıştı. Jamie ipleri kesmişti. Ama donuyor gibiydi. Odadaki onca duman ve aleve rağmen üşüyor gibi hissediyordu. Sonra çıplak ve ilaçlardan hala sersem haldeki Dallas, sunaktan doğruca Alba'nın sırtına atlamıştı. Rüya gibiydi. Çok tuhaf ve puslu bir rüya gibiydi. Rourke'un yumruğunu savurmasını, Alba'nın artık kendinden geçerek yere düştüğünü hatırlıyordu. Sonra siren seslerini işitmeye başlamıştı. Rourke ve Dallas'ın konuştuğunu duyuyordu. Ama kelimeleri değil, sadece sesleri duyuyordu. Alevlerin sesi, dumanın kokusu ve elindeki bıçak. Dallas onun ne yapacağını gördüğünde bağırmıştı ama çok geçti. Onu durduramazdı. Jamie bile kendini durduramazdı artık. Ailesini öldüren şerefsiz ölmüştü ve kanı Jamie'nin ellerindeydi. Jamie tam olarak nasıl yaptığını hatırlamıyordu. Bıçağı Alba'nın kalbine sapladığı anı anımsamıyordu. Sanki zamanda anlık bir delik açılmıştı ve hatırlayamıyordu. Ama olmuştu, bir rüya değildi. Ve Dallas, içeri dalan Finney ve Peabody'ye ve diğer polislere Alba'nın kavga sırasında öldüğünü söylemişti. Ayin bıçağını ondan almış, bıçağın üzerine kendi el izlerini çıkarmış ve yalan söylemişti. Çünkü Dallas, o rozeti Jamie içinde taşıyordu. Jamie, kafanı topla. Rourke'un seslenişi karşısında gözlerini kırpıştırdı, kızardı ve omuzlarını dikleştirdi. ''Evet, biliyorum, tamam.'' Rourke bir virüs simülasyonu üzerinde çalışıyordu. Başladıklarından beri bu üçüncüydü. Virüsle olan bilgisayardan birinden tanılayıcı sonuç almadıkça bu simülasyonlar işe yaramaz. Daha önce de farklı şekillerde 7-8 kere söylediğin gibi. Jamie, Rourke'un çalışma istasyonundan uzaklaştı. Rourke şimdi de bir filtre inşası üzerinde çalışıyordu. Programlamanın çoğunu elle yapıyordu, sadece parmak uçlarının seri iniş kalkışlarıyla. Jamie'ye göre başarılı bir elektronikçi, sesli komutlarla olduğu kadar elleriyle de programlama yapabilmeli ve bu iş için hangi metodu kullanmanın daha iyi olacağını görebilmeliydi. Ve Rourke harika ötesi bir elektronikçiydi. ''Tanılayıcı sonuç çıkarman 5 dakikamı alır, en fazla 5. diye başladı Jamie. Hayır, bana 10 dakika verirsen virüsü bulup izole edebilirim. Hayır, ama teşhis olmadan Rourke elini kaldırıp ağzına doğru kapadığında susmak zorunda kaldı. Jamie dönerek simülasyonu bitirdi, sonuç verilerin girişini yaptı ve sonraki programı başlattı. Otomatiği aldı ve ayağa kalkarak yandaki büyük boy buzdolabından bir kutu kola çıkardı. ''Ben de onlardan bir tane alırım.'' dedi Rourke başını kaldırmadan. Jamie ikinci bir kutu çıkardı. Odanın diğer tarafında Feeney ve McNabb filtre analizi üzerinde çalışıyorlardı. Jamie daha önce hiç tam donanımlı bir elektronik laboratuvarı olan bir ev görmemişti. Gerçi daha önce hiç böyle bir ev de görmemişti. İcat edilmiş olup da bu evde bulunmayan hiçbir şey yoktu herhalde. Odanın zemini çelik gri tonlarında fayanslarla döşenmişti. Duvarlar soluk yeşildi ve sayısız ekranla kaplıydı. Işıkları içeri dolduran tavan pencereleri, altı tavan penceresi de ekipmana zarar verecek ışığı ve ısıyı dengeleyecek şekilde karartılmış özel bir camdan yapılmıştı. Ve ekipman öyle sınır ötesiydi ki sınırın neresi olduğu bile belirsizleşiyordu. İçeride bir düzineden fazla veri ve iletişim merkezi vardı. İçlerinden biri Rourke Endüstrilerinin bilgisayar ve teknoloji bölümünde test edildiğini gördüğü RX-5000K'lerden biriydi. Piyasaya sürülmesi için 3 hatta 6 ay gerekiyordu. 3 video istasyonu, bir simülasyon tüpü, bir hologram ünitesi ve dokunmak için artık ellerinin yanıp tutuştuğu bir global ve uydular arası araştırma, tarama, navigasyon cihazı vardı. Başını çevirerek ekranına baktı, simülasyonun durumunu kontrol etti ve sonra Rourke'un yanına oturdu. Ekranda boydan boya akmaya devam eden kodlara baktı ve kafasında hesaplamalar yaptı. Eğer sesi filtrelersen, bütün frekansları boşaltırsan kimliği ya da kaynağı bulamazsın ki. Bir şeyi kaçırıyorsun, tekrar bak. Jamie kodları kafasında tekrar düzenlerken Rourke çalışmaya devam etti. Pekala, pekala ama bu denklemi çevirirsen görüyor musun ve talimatı sonra bekle. Rourke gözlerini kısarak kendi yazdığı programı okumaya başladı ve Jamie'nin önerisini düşündü. Çocuk cidden iyiydi. Bu daha iyi, evet daha iyi. Düzenlemeleri yaptı ve yeni verilerle sonraki talimatları girdi. Rourke, tekrar sormanın bir faydası yok. Cevap hala hayır. Bir dinle, tamam mı? Sen hep bir erkeğin kendi düşüncesini söylemesi gerektiğini söylersin. Kendi kurduğun cümlelerin sana silah olarak dönmesinden daha can sıkıcı bir şey olamaz. Ama durdu ve kolasına uzandı. Pekala, söyle. Tamam, bir tanılayıcı olmadan yani virüslü bilgisayarın birinden alacağımız direkt datanın vereceği bir tanılayıcı olmadan tamamen körüz. Filtreler, kalkanlar yaratabilirsin ama ne kadar iyi olurlarsa olsunlar virüsü devre dışı bırakıp bırakmayacaklarından %100 emin olamayız. Eğer bir virüsse ki onu da tanılayıcı olmadan bilemeyiz. Kalkanları devreye soktuğumuzda kullanıcının güvenliğinden çok daha emin olacağız. Eğer bilinçaltını etkileyen bir programsa ki en yüksek ihtimal bu, görsel ya da işitsel frekansları kullanıyor olmalılar. Daha önce benzer bir şeyle uğraştım. Şimdi de onları filtrelemek için bir seri kalkan yaratıyorum. Evet ama benzer olması hala %100 emin olmaktan çok farklı. Yani aslında sadece şansını deniyor olacaksın. Evlat, şansımı denemek benim için bir dindir diyebilirim. Jamie sırıttı ve tam olarak baştan savılmadığını sezince devam etmeye karar verdi. Pekala, şansını denemek iyidir. Dedektif Holloway'in ilk belirtileri gösterdiği saate baktığımızda ve ölen kötü adamların ne kadar süre maruz kaldıklarını düşündüğümüzde, tehlikeli pozisyonda olmak için birkaç saat, belki biraz daha fazlası gerekiyor. Mantıken Holloway'in beyni daha hızlı hasar gördü. Çünkü hiç kalkmadan bilgisayarın başında durdu. Otur kalk işlem yapmak, sitelerde gezinmek ya da açıp kapama filan olmadan saatlerce başında çalıştı ve bilgisayarda işlem yapmıyordu. Direkt içinde çalışıyordu. Peki sence ben bunları hesaba katmadım mı? Eğer kattıysan haklı olduğumu biliyorsundur. Ayrıca virüslü bilgisayarın içine girmeden tamamlanmış filtreleri kullanırsan başarı oranını artırabilirsin. Jamie sandalyesinde zıplamamak için kendini zor tutuyordu çünkü Rourke'un yüzündeki ifadeden doğru yolda ilerlediğini görebiliyordu. Maruz kalma süresini 10 dakikada tutarsın. Kullanıcının üzerinde en ufak nörolojik değişikliği fark edecek kablolar olabilir. Burada onu sağlayacak tonla ekipmanın var. Rourke da zaten çocuktan ve polislerden kurtulduktan sonra tam olarak o şekilde yapmayı düşünüyordu. Ama belki daha doğrudan bir yol vardı. ''Şu filtreyle ne yapmaya çalıştığımı anlıyor musun?'' diye sordu Jamie'ye. ''Evet.'' ''O zaman sen filtrelemeyi bitir.'' dedi Rourke ve fikrini söylemek için Feeney'in yanına gitti. McNabb çok istekliydi. Belki de gençler için ölümle kumar oynamak daha kolay bir şey diye düşündü Rourke. ''Haftalarca simülasyon, analiz ve ihtimal hesapları yapabiliriz fakat yine de karşımızda ne olduğuna dair bir fikrimiz olmaz.'' diye bastırmaya devam etti McNabb. ''Cevaplar o bilgisayarın içinde ve onları almanın tek yolu da bilgisayarlara bakmak.'' Üzerinde çalışmaya başlayalı daha bir gün bile olmadı. Feeney, sağduyunun sesi olması gerektiğini biliyordu ama bilgisayarları açıp incelememek için kendini zor tutuyordu. Ne kadar çok test ve simülasyon yaparsak şansımız o kadar artar. Bu şartlar altında yaratabileceğimiz en iyi filtre bir saat içinde hazır olacak. Rourke dönerek Jamie'ye doğru baktı. İlk başta onunla simülasyonlar yapabiliriz. Virüslü bilgisayarlardan birine girebiliriz ve ne kadar dayanabildiğine bakarız. O noktada iyi hesap edilmiş bir risk almaya değer diye düşünüyorum. Feeney cebindeki şekerlemeli fındık poşetini çıkardı. Bu durum dava yetkilisinin hiç hoşuna gitmeyecek. Dava yetkilisi dedi Rourke, hayatının aşkının yüzünü gözünün önünden uzaklaştırmaya çalışarak, bir elektronikçi değil. Hayır, olmadığı kesin. Ona teknolojiye gereken saygıyı göstermeyi hiç öğretemedim. Pekala, filtreyi bitirelim, simülasyonları yapalım. Eğer dayanırsa içeri gireriz. Virüsü bilgisayarı ben kullanırım dedi McNabb hemen. Hayır, sen kullanmayacaksın. Yüzbaşı, hala tonla ilaç alıyorsun. Sonuçlar güvenilir olmaz. Feeney, söylediği şeyin saçmalık olduğunu biliyordu ama McNabb'in öyle bir pozisyona girmesine asla izin vermezdi. İki günde iki adamını kaybetmek çok fazlaydı. Bence benim kullanmam gerek. Jamie yanlarına geldi. Benim fikrimdi. Rourke gözlerini kısarak bir an ona ters ters baktı. Her ikimiz de annene hesap vermek zorunda olduğumuzdan söylediğin aptalca şeyi duymazdan geleceğim. Ama neden ben? O programı bitirdin mi Jamie? Diye sordu Rourke. Hayır ama git bitir. Rourke Feeney'e döndü. Yani sen ve ben kalıyoruz. Sadece ben. Rozeti olan benim. Konu elektronikçi olmakla ilgili rozet olup olmaması fark etmez. Rozetin sende olması fakat burada kullandığımız ekipmanların benim olması üzerine uzun bir tartışmaya da girebiliriz. Ama neden bu konuyu iki İrlandalı gibi çözmüyoruz? Feeney'in gözlerinde keyifli kıvılcımlar parladı. Meydan okumayı kabul ediyordu. Pekala. ''Dövüşerek mi, içerek mi?'' Rourke güldü. ''Ben daha sakin bir şeylerle çözeriz diye düşünmüştüm. Kumar.'' Cebinden bir bozuk para çıkardı. ''Yazı mı, tura mı?'' diye sordu. ''Sen söyle.'' 17. ayrımın sonu. Sayfa 154. Devamı 18. ayrımda.